22 Eylül sabahından herkese günaydın. Mikrofonda bugün farklı bir ses olarak ben İpek. Bu ara Gizem'in hastanede işleri hiç belli olmuyormuş arkadaşlar. O sebeple yine dün ufak çaplı bir kriz yapınca biz de Gizem'le günlerimizi değiştirdik. Evet, yoğun bir haftaya başladığımızı biliyorduk ama dün sanki biraz fazla hareketliydi. Bu arada pazartesi günü yayında söylemiştim, yine söylüyorum. Bu ara sağlığınıza ayrıca dikkat edin. Havaların hızlı serinlemesi sersemletebiliyor. Prodüktörümüz Yağız da ateşlenmiş, evde yatıyor duyduğum kadarıyla. Çok geçmiş olsun diliyorum. Aman dikkat edelim. Bugünün bülteni Inventram destekleriyle ulaşıyor. Koç Holding'in girişim sermayesi yatırımlarını yöneten yeni nesil yüksek teknoloji yatırım şirketi Inventram, son yatırımını sağlık teknolojilerine odaklanan Tarabios girişimine yaptı. Ayrıntılar bültende. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmaları öne çıktı. Kanada'da seçimler, Sudan'da darbe girişimi bir anda gelişirken İstanbul'da Validebağ Korosu hareketliydi. İç politikada da muhataplık tartışmaları sürdü. Piyasalar ve ekonomi. Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yayımladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminini %5,7'den %8,4'e çıkarırken 2022 yılı için gayri safi yurt içi hasıla büyüme beklentisini %3,4'den %3,1'e indirdi. Türkiye için yıl sonu manşet enflasyon tahmini ise %16'dan %17,8'e yükseltildi. Katar'ın Enerji Bakanı Saad Al-Kaabi, Dubai'de gerçekleştirilen Gaztech 2021 konferansında ülkesinin petrol ihraç eden ülkeler örgütüne geri dönme planı olmadığını açıkladı. Küresel bazda gaza yönelik artan bir talebin olduğunu ve herkesin ihtiyacını karşılamanın mümkün olmadığını belirten Saad Al-Kaabi, sektörde yeterli yatırım olmadığını vurguladı. Birleşik Krallık'ın ihraç edeceği ilk yeşil tahvile 123 milyar dolarlık rekor talep geldi. Satış için nihai rakam netleşmezken Maliye Bakanı Rishi Sunak, ihracın en büyük devlet tahvili ihracı olacağını ve 2032 vadeli devlet tahviline göre %7,5 baz puan yukarıda getiri sunacağını açıkladı. İş Dünyası. Bloomberg'un haberine göre Demirören Grubu, Doğan Medya Grubu satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı kredinin de yer aldığı toplam 1,5 milyar dolarlık borcunu yapılandırmak için bankalarla görüşüyor. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, New York'ta bir araya gelerek iklim değişikliğiyle vergilendirme hakkında konuştu. Johnson, vergilendirme konusunda G7 vergi anlaşmasını uygulamasında ilerleme kaydedilmesini umduğunu dile getirdi. Evergrande'nin yönetim kurulu başkanı Hui Kaoyuan'ın şirket çalışanlarına bir mektup gönderdiği ve şirketin içinde bulunduğu en karanlık andan çıkacağı konusunda emin olduklarını, gayrimenkul projelerini taahhüt edildiği gibi yerine getireceklerini söylediği belirtildi. Shell, Permian Havzası'nda bulunan ve en gözde olarak tanımlanan petrol üretim tesisini varlık portföyünü çeşitlendirmek ve karbon salımını azaltmak için 9,5 milyar dolara satacağını duyurdu. Politika. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında COVID-19, aşı milliyetçiliği, Afganistan, Suriye, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, göç gibi konulara değindi ve göç akını durumunda yükün adil paylaşılması gerektiğini vurguladı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM'dir." açıklamasını paylaştı. ABD Merkezli İnsan Hakları Kuruluşu Freedom House'un 2021 İnternette Özgürlük raporunda erişim engeli, içerik sınırlaması ve kullanıcı hakları ihlalleri başlıkları altında incelenen Türkiye, 100 puan üzerinden 34 puan alarak özgür değil sınıfında yer aldı. Üniversite öğrencilerinin yüksek kiraları ve yurt fiyatlarını protesto etmek için başlattıkları Barınamıyoruz hareketine İstanbul'dan sonra İzmir, Kocaeli, Gümüşhane ve Ankara'daki öğrenciler de katıldı. Ankara'da çadır kuran öğrencilerden 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Barınamıyoruz hareketi dün gece Bakırköy'deydi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Kırım'daki parlamento seçimlerinin sonuçlarına tanınmayacağına ilişkin açıklamayı kabul etmediklerini, yani bunu açık şekilde Türkiye'deki meslektaşlarına söylediklerini belirterek, Kırım konusunda Rusya tarafı pozisyonunu hiçbir biçimde değiştiremez. Türkiye'nin bu pozisyonu değiştireceğini umuyoruz, dedi. Halk TV'den Suat Toktaş'ın haberine göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nden temsilciler, parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla İstanbul'da bir araya geldi. İlki Ankara'da düzenlenen toplantıların CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle gerçekleştiği aktarıldı. Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nden kaynaklar, toplantılarının amacının bir ittifak arayışı olmadığını vurguladı. Kanada'da gerçekleşen erken seçimlerde ilk sonuçlara göre Justin Trudeau yarışı kazansa da parlamentoda çoğunluğu elde edemedi. Trudeau'nun partisi Kanada Liberal Partisi çoğunluk için gereken 170 sandalyeye ulaşamadı ve 158 sandalyede kaldı. Ana muhalefet Kanada Muhafazakar Partisi'nin de 122 sandalye kazanmasının öngörüldüğü seçimde parlamento mevcut yapısını büyük ölçüde korudu. Sudan'ın başkenti Hartum'da başarısız bir darbe girişiminin gerçekleştiği açıklandı. Hükümet ülkedeki durumun kontrolde olduğunu belirtirken 21 subayın gözaltına alındığı bildirildi. Başbakan Abdullah Hamdok, bir önceki rejimin kalıntılarının demokratik geçiş sürecini durdurma niyetinde olduğunu söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşik Krallık vatandaşlığına geçen Kremlin karşıtı eski Rusya ajanı Alexander Litvinenko'nun 2006'da Londra'da Polonium 210 adlı maddeyle zehirlenerek öldürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu. Kararda, Litvinenko suikastı Rusya'ya isnat edilebilir ifadeleri yer aldı. Lübnan'da aylar sonra Necip Mikati liderliğinde kurulan ve ülkenin uzun süredir içinde bulunduğu ekonomik krize çözüm üretmesi beklenen hükümet, parlamentoda güven oyu aldı. Mikati hükümeti, uluslararası para fonuyla görüşmeleri canlandırmayı ve dış kaynakların yardım etmek için şart koştuğu reformları başlatmayı vaat ediyor. Teknoloji ve Startup. General Motors, müşterilerin güvenli ve kendinden emin bir şekilde araç sürmelerini, şarj etmelerini sağlamak için kapsamlı bir eylem planı hazırladığını ve elektrikli Chevy Bolt model aracın pillerinin üretiminin yeniden başlattığını duyurdu. ABD'de bir grup eyalet başsavcısı, Senato'ya gönderdikleri mektupta Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerine yönelik Mayıs ayında kabul edilen antitrust yasalarını sıkılaştıran tasarıların uygulanmaya başlamasını talep etti. Snapchat, işaret dilini temel seviyede öğrenmeyi sağlayabilecek yeni artırılmış gerçeklik filtreleri ve çıkartmaları kullanıma sunduğunu duyurdu. Filtreler kelimelerdeki harfleri işaret dilinde oluşturmayı, kullanıcı isimlerinin ya da aşk, gülümseme gibi bazı yaygın kelimelerin işaret dilindeki karşılıklarını gösteriyor. Spor. Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Dün de Harun Erdenay adaylık açıklaması yapmıştı. Bayern Münih'in 33 yaşındaki forveti Robert Lewandowski, geçtiğimiz yıl Bundesliga'da kaydettiği 41 golle bu yılki Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu. NBA'de serbest oyuncu piyasasında yer alan 37 yaşındaki J.J. Redick, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 2006 NBA draftında 11. sıradan Orlando Magic tarafından seçilen şutör oyuncu, kariyeri boyunca 1050 NBA maçında 12,7 sayı, 2.0 rebound ve 2.0 asist istatistiklerini yakalarken %41,5 oranında üçlük attı. Dünün ve bugünün öne çıkan karşılaşmaların sonuçları bültende sizleri bekliyor. Günün hikayesi. Valide Bağ'da neler oluyor? Valide Bağ Savunması İnisiyatifi dün sabah saatlerinde Valide Bağ Korusu'nun büyük kapılarının araç girişine müsaade edecek biçimde açılmış durumda olduğuna, 40-50 civarı kolluk kuvveti unsurunun da çevrede bulunduğuna dair bir paylaşım yaparak desteğinizi bekliyoruz şeklinde çağrıda bulundu. Sonrasında Valide Bağ Korusu'na iş makineleriyle gelindiği ve Valide Bağ sakinlerinin itirazlarına rağmen koruya kum ve moloz döküldüğü paylaşıldı. Bölgedeki gerilim ve bölge sakinlerinin nöbeti akşam saatlerine kadar sürdü. Avukat Onur Cingil, Validebağ Korusu'nda yaşananları Aposto'yla, yani bizimle şu şekilde paylaştı.
Bu moloz değil, bu kum diyorlar. İçinden çıkan şeyler asfalt parçaları. Büyük taşlar. Ondan sonra cam, çok fazla cam çıktı. Elektrik kablosu falan çıktı içinden. Yani bildiğiniz inşaat molozu. Validebağ Korusu bir zümrenin değil, bir halkındır diye. Validebağ Korusu zaten halkın.
Zaten halkın.
Bir zümre var evet Türkiye'de. O zümre burayı ranta açmaya çalışıyor.
Validebağ Korusu'nda yaşanan gelişmelerin arka planına dair ayrıntılı bilgi bültende sizleri bekliyor. Evet sevgili dinleyenler, bugün günlerden çarşamba ve haftayı yarıladık bile. Umarım harika bir hafta geçirirsiniz. Mikrofonda ben İpek, tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.